Ayrım 6. Yasaklı Pansiyon. Serpil Ural. Sayfa 72. Günlükten kitaba. Dün gece alt kattaki büroya inip radyoyu dinledik. Öyle korktum ki, diye yazmış Anne Frank 11 Temmuz'da. Gizli bölmede, dış dünyadan kopuk ama dışarıda olup biteni elden geldiğince izlemeye çalışarak yaşıyorlarmış. Onca güçlüğe karşın Anne Frank, Mart 1944'te günlüğüne "Gene de en güzel şey, hiç değilse tüm düşünce ve duygularımı yazabiliyor olmam. Bunu yapamasaydım, kesinlikle boğulurdum," diye yazmış. "Yararlı olup herkese mutluluk vermek istiyorum. İçimdekileri yansıtmamı sağlayan bu yazma yeteneğini bana verdiği için Tanrı'ya şükrediyorum. Biliyorsun ki uzun süredir en çok istediğim şey gazeteci olmak ve sonra da ünlü bir yazar olmak. Her ne olursa olsun, savaş sona erince Gizli Bölme adlı bir kitap yayınlamak istiyorum," diyen Anne Frank'ın bu isteği her şeye karşın gerçekleşmiş. 13. yaş gününden başlayarak Ağustos 1944'e kadar günlüğüne yazdıkları, İlk kez 1947'de Hollanda'da Gizli Bölme adıyla yayınlanmış. 1953'te İngilizce'ye çevrilerek Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan kitap, bugüne kadar 60'tan çok dile çevrilmiş, milyonlarca satılmış, filmi yapılmış, oyunlaştırılarak tiyatrolarda oynanmış. Bir şeyi çok istemek mi onun gerçekleşmesini sağlar diye düşünmüştüm. Anne Frank'in evinden çıkarken, kitabının yayımlandığını ve bu denli yayıldığını keşke Anne Frank da görebilseydi. Yazar olmayı düşleyen Anne, 20 Mayıs'ta günlüğündeki yazıları yeniden elden geçirip bir roman haline getirmeye başlamış. Sanki olacakları bilmiş gibi, Gizli Bölmedeki son günlerinde yazdıklarını yayına hazırlıyormuş. 4 Ağustos 1944'te Frank ve Van Pels ailelerinin saklandığı gizli bölmeyi biri ihbar etmiş. Alman polisi ve Hollanda Nazileri buraya girerek içeridekileri yakalamışlar. Sonrası bilinen öykü. Önce Hollanda'da bir Yahudi toplama kampı, oradan Nazilerin tutukluları ite kaka tıkıştırdıkları hayvan taşıma kamyonlarıyla Polonya'daki Auschwitz ölüm kampına gidiş. Anna ve ablası Margot oradan daha doğuya Almanya'daki Bergen-Belsen'e gönderilmişler. Her ikisi de Mart 1945'te bu kampta hastalanarak ölmüş. Nasıl olmuşsa Kasım ayında Auschwitz kampının hastanesine yatırılan Otto Frank, 27 Ocak 1945'te Rus ordusu burayı ele geçirince kurtulmuş. Aylar sonra Amsterdam'a dönen Otto'ya iş yerindeki arkadaşlarından biri, kızının yazdıklarıyla dolu kağıtları ve günlüğü vermiş. Bunların gizli bölmedeki odalar temizlenirken bulunduğunu söylemiş. İşte Anne Frank'ın hatıra defteri ya da öteki adıyla Gizli Bölme kitabı böylece ortaya çıkmış. Anne Frank'ın Evi adlı müzeden dönerken Batı Kilisesi'nin önündeki heykeli gördüm. Küçük bir kız acıdan taşlaşmış gibi duruyor, sanki gelen geçene bakıyordu. Sessizdi, çünkü söylenecek her şeyi günlüğüne söylemişti. Üzerinde durduğu taşta Anne Frank 1929-1945 yazıyordu. Savaş konusuna dalıyoruz. Yıllar sonra Münih'te Anne Frank'ı savaş günlerinde çocukluktan gençliğe geçmeye çalışan bir kızın yaşadıklarını anımsamak ve Gabriel ile ailesinin aynı günlerdeki durumunu düşünmekle geçen yarı uykusuz gece yüzünden ertesi gün kitaplıkta pek verimli çalışamadım. Her akşam olduğundan daha erken çıktım ve ağır ağır yürüyerek eve döndüm. Melvin ve Nina metroya bindikleri için eve benden önce varmışlardı. O akşam ve sonraki gün hiçbir şey olmamış. Gabriel bize geçmişinden söz etmemiş gibi sıradan olaylar günlük konuşmalarla geçti. Oysa ev sahibimizden dinlediklerimizin etkisi hala üzerimizdeydi. Perşembe akşamı Gabriel gene hastanın yanında kalmaya gitti. Biz de o gece ilk kez eve konuk çağırmadık. Her mutlu gecede yaptığımız gibi eve birçok yiyecekle döndük. Mutfak yasaklarını yok sayarak yemekler hazırladık. Yemekten sonra kahvelerimizi alıp aile odasına geçtik. Yemekte de sonrasında da konumuz hep Gabriel'in geçmişte savaş günlerinde yaşadıklarıydı. Savaşın Almanlar üzerindeki etkilerini uzun uzun tartıştık. Anne Frank ve gizli bölmeyi de ayrıntılarıyla anımsadık. İkinci Dünya Savaşı'nın unutulmaz özelliklerinden olan toplama kamplarından söz ederken, hemen o hafta sonu Münih'in çok yakınındaki Dachau ve toplama kampları. Dachau kampı ilk kurulan kamp toplama kamplarından biridir ve Münih'in 30 kilometre kadar dışında bulunan Dachau kasabasındadır. 1933 yılında Hitler Almanya'nın başına geçeli daha birkaç haftayken kurulmuş. Ülkenin yeni lideri o ilk günlerde burayı politik görüşlerine karşı olanlar için bir ceza yeri olarak düşünmüş. Ev arkadaşlarımla kararlaştırdığımız gibi o cumartesi sabahı trenle Münih'ten Dachau'ya gittik. İstasyona iner inmez elimize birer kağıt tutuşturdular. Bu kağıtları kasabanın yerel yönetimi hazırlamış. Bir tür kendi kendine hesaplaşma ya da bir vicdan aklaması için. Bugün bir soykırım müzesi olan kampı gezmeye gelenlere dağıtıyorlar. Dachau'da yaşayan bizler, kasabamızdaki bu kampta olanları bilmiyorduk. Kamp dışarıya kapalı bir dünyaydı. Yakınına bile gidemezdik gibi açıklamalar yazılıydı bu kağıtlarda. Dachau kasabasının halkı kendilerini savunuyor, onları suçlamamamızı istiyorlardı. Olanları bilmemek mümkün müydü? Trenler dolusu insanın o kampa getirildiğini ama içeriden hiç kimsenin dışarı çıkmadığını bilmiyor olabilirler miydi? Ya onca insan fırınlarda yakılırken çıkan iğrenç kokuyu duymamak, o yoğun dumanı görmemek mümkün müydü? O gün ve sonradan bunu çok tartıştık. Üstelik birdenbire yok olan insanların, komşuların nereye gittiğini hiç mi sorgulamadılar? İnanmıyorduk. Dachau kasabası halkının da pek çok Alman gibi korkudan sustuğunu düşünüyorduk. Konuşanın başına aynı şey gelir diye korkmuşlardı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'daki baskı ortamı herkesin birbirinden korkmaya başladığı günleri getirdi. Böyle bir ortamın insanı nasıl etkileyeceği herkesin kişilik yapısına göre değişir. O günlerin Almanya'sında da kimi insan kendini koruma içgüdüsünü en ilkel biçimde dışarı vurup kendisi de korku saçmaya, başkalarına zarar vermeye girişiyor. Kimileri de aynı içgüdüyle kaçıp korkunun olmadığı yerlere gitmeyi seçiyordu. Komşuları Gabriel'e, "Annenin Hitler'e karşı olduğunu ihbar et, yoksa biz sizi ele veririz." derken, birinci gruptakiler gibi zavallı anne ve kızları ait oldukları yerden kopup giderken, ikinci gruptakiler gibi davranmıştı. Öyle ya da böyle, korku herkesi bir şeylere yönlendiriyordu. Biz de Dachau kasabasında yaşayanların o günlerde korkudan sustuğunu düşündük. Hem kimi kime şikayet edeceklerdi ki? Kim bilir, belki onlardan birçoğu da kasabadan ayrılıp gitmişti. Bize verilen kağıtlarda gitmeyenler kendilerini aklamaya çalışıyordu. İstasyonda dağıtılan bu vicdan aklama kağıtlarını cebimize, çantamıza atıp kampa doğru ilerledik. Aralarına yüksek gözetleme kulelerinin serpiştirildiği tel örgülerle çevrili kamp alanına açılan kapının önünde "Çalışmak özgür kılar" yazılıydı. Alay eder gibi. Zavallı insanlar buraya girerken bu söze kanmışlar mıydı? Yoksa yalnızca bir çalışma kampı gibi görünen bu yerden aslında tek kurtuluşun ölümle geldiğini mi sezmişlerdi? Hitler önce kendisi gibi düşünmeyenler için kurulan bu kampları daha önce 1921'de önermiş. Buraları suçluların yargılanmadan önce tutuklu olarak bekletileceği yerler olarak düşünmüş. Savaş başladıktan bir yıl kadar sonra bu kamplara Almanya'nın ele geçirdiği başka ülkelerden de insanlar gönderilmeye başlanmış. Daha sonra Fransa, Avusturya, Polonya, Litvanya gibi ülkelerde Alman toplama kampları kurulmuş. Nazi polis örgütü Gestapo her kampa yerleşmiş ve bu yerler toplama ya da çalışma kampından esir kampına, sonra da birer ölüm kampına dönüşmüş. Alman Nazi kampları her zaman Yahudi soykırımını çağrıştırır. Bu, o kamplarda yüz binlerce Yahudinin öldürülmüş olmasındandır. Bunca suçsuz insanın öldürülme nedeni ise Alman ırkından olmamaları, yani yalnızca Yahudi olmalarıdır. Hitler yönetiminin görüşüne göre yeryüzündeki en üstün ırk Alman ırkıydı. Bu yüzden Almanların kendileriyle aynı topraklarda yaşayan yabancılarla, özellikle de Yahudilerle karışıp melezleşmemeleri önemliydi. Almanlar baştan ırktan kişilerle karışırlarsa safkan Alman olmaz, üstün ırk özelliklerini kaybederlerdi. Almanların Yahudilerle karışmasını önlemek için bütün Yahudilerin öldürülmesi gerekliydi. Kesin çözüm buydu. 1942 yılında Hitler yönetimi Yahudilerin sistemli bir şekilde öldürülmesine karar verdi. Almanların ele geçirdiği tüm ülkelerde yaşayan Yahudiler toplama kamplarına gönderilerek zehirli gazlarla ya da kurşuna dizilip öldürülmeye başlandı. Bu toplu cinayetler 1945 yılında Almanların Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Rusya karşısında yenilmesine kadar sürdü. Artık bir soykırım müzesi haline gelen Dachau kampını gezmeden önce 20 dakikalık bir film seyretmek için sinema salonuna alındık. Bu salonun kapısında çocukların giremeyeceği yazılıydı. Savaştan Beter. Gösterilen film bir belgeseldi. İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kampları ölüm kamplarına dönüşürken, kamp yöneticileri buradaki yaşamı her yönüyle filme çekip belgelemişler. Savaş sonunda kazanan tarafın askerleri kamplara girerken bu yöneticiler can derdine düşünce bu filmleri yok etmeye zaman bulamamışlar. Filmler askerlerin eline geçmiş. Bize de 20 dakika kadar bu filmlerden seçilmiş görüntüler gösterildi. Kamptaki günlük yaşamı görmek yeterince acı vericiydi. İnsanlık dışı koşullarda çalıştırılan, işe yaramaz duruma gelince öldürülen, yakılan binlerce insanın çaresizliği içler acısıydı. Nasıl olur da bu kadar acımasız davranılabilir diye düşünürken daha beterini de gördük. Bazı Alman doktorların toplama kamplarındaki insanları kobay olarak kullandığı deneylerde tüm ayrıntılarıyla filme alınmış. Örneğin ikizler üzerinde yapılan deneyler ya da ırkçılığın simgesine dönüşen kafatasının özellikleri üzerinde yapılan araştırmalar baştan sona bu filmde görülüyordu. Normal bir insan ölüler üzerinde yapılan deneylerden bile rahatsız olabilirken kamplardaki Naziler canlı insanlar üzerinde akıl almaz tıp deneyleri yapmış. Belgesel filmde bunları görmek son derece rahatsız ediciydi. Bir kafatasının ne kadar basınca dayanabileceğini araştırdıkları deneyde, kafatası patlayıp da içindeki beyin etrafa saçılınca kanım dondu. Böyle bir vahşeti birkaç kez başka başka insanlar üzerinde deneyen Nazi doktorlar ise filmde hiçbir şey olmamış gibi işini sürdürüyordu. Film bittiğinde gördüklerimizin etkisinden kurtulamadık. Bir süre sonra sessiz kalıp sonra olamaz, insan nasıl dayanır gibi sözlerle üçümüz de aynı anda konuşmaya başladık. Aslında birbirimizi dinlemiyor, birbirimizi belki de duymuyorduk bile. Her birimizin tek isteği yoğun duygularımızı biraz hafifletmek için onları dışa vurmak, sözlere dökmekti. Bu durum birkaç dakika sürdü. Sonra şokun etkisi azaldı mı bilemem ama artık bu salondan çıkıp kampı gezmemiz bekleniyordu. Dachau'ya bunun için gelmiştik. Sürüklenircesine yarı bilinçsiz sinema salonundan çıkıp öteki kişilerle birlikte kamp alanında oradan oraya gitmeye başladık. Tutukluların kaldığı barakalardan banyo yapacaksınız diye içeri kapatılıp zehirli gazla öldürüldükleri duş odalarına, insanların yakıldığı fırınlardan, toplu mezar denen kemik çukurlarına kadar her yere dolaştık durduk. Gördüğümüz yerler seyrettiğimiz filmin gerçek olduğunu vurguluyor. İnsanların insanlara neler yapabildiğine şaşırıp kalıyorduk. Dachau'da gördüklerimiz bize bu ve benzeri Nazi kamplarında yaşananların cephede yaşanan savaştan da kötü olduğunu düşündürdü. Suçsuz ve savunmasız insanların acımasızca yok edildiği soykırım bir karabasan gibi içimize çöktü. Münih'e dönerken yaşama sevincimizi yitirmiştik. Konuşmak bile artık saçma geliyordu. Eve döndüğümüzde durumumuzu gören Gabriel, sizden önce burada kalan İspanyol da gitmişti. Sonra 3 gün uyuyamadı. Gece yatağa bile yatmadan sabaha kadar oturdu, dedi. Tipik bir Gabriel davranışı. Bunu bize Dachau'ya gitmemizden önce söyleseydi ya. Ona nereye gitmek istediğimizi söylemiş, hangi trene bineceğimizi, yolun ne kadar sürdüğünü de ondan öğrenmiştik. Şu İspanyol'dan da söz etseydi, belki Dachau'ya gitmemizi erteler, evlerimize döneceğimiz günlerde, buradaki son hafta sonumuzda giderdik. O zaman eve dönmenin sevinci, kampı gezerken yaşanan acıyı biraz olsun azaltabilirdi. En azından sonraki günlerde eve dönme hazırlıklarıyla aklımız oyalanırdı. Oysa bizim aklımız günlerce Dachau'da gördüklerimize takılı kaldı. Bir başka hafta sonu. Şu güzelim Münih'te az bulunur güneşli günlerin keyfini çıkaracakken, kendi ayağımızla içimizi karartacak yerlere gitmiştik. Tanrım, Gabriel'de biraz akıl bıraksaydın da, Dachau kap toplama kampına gideceğiz dediğimizde, bizi uyarsaydı diye söyleniyordum ki, bir akşam kitaplıktan eve dönünce, ev sahibimizdeki son akıl kırıntısında yok olduğunu görüverdim. Daire kapısından içeri girerken, Gabriel'in "Hanginiz geldi?" diye çınlayan sesini duydum. Ses kulaklarıma ulaştıktan 1 ya da 2 saniye sonra ev sahibimiz sağ ayağı üzerinde sıçrayarak mutfaktan çıktı ve koridor boyunca sıçraya sıçraya bana doğru gelmeye başladı. "Ayağına ne oldu?" diye sorduğum anda Gabriel ayak değiştirdi ve bu kez sol ayağının üzerinde zıplamaya başladı. Bir an bile durmuyor, o arada da konuşmayı sürdürüyordu. Meğer o gün bacaklarındaki ağrılar yüzünden doktora gitmiş. Doktor ağrıların damarlar ve varislerle ilgili olduğunu söylemiş. İlaç almanın yanı sıra bacaklarını olabildiğince hareket ettirmesini, bol bol yürümesini önermiş. "Ben her gün kilometrelerce yol yürürüm" deyince doktor, "O zaman biraz da zıpla, damarlara iyi gelir" dedi diyerek çevremde zıp zıp dönmeye başladı. Kendimi odama atarken az sonra Melvin ve Nina gelince ülkelerine duydukları özlem biraz olsun azalacak çünkü Avustralya'nın sıçrayıp duran kangurularını görmüş gibi olacaklar diye düşündüm. Durgun hali aklımızı yeterince karıştırırken zıplayıp sıçrayan Gabriel'le nasıl baş edeceğimizi o anda düşünmek istemiyordum. Gabriel arkamdan konuşmasını sürdürüyor ve doktorun verdiği ilaçlarla ilgili ayrıntılardan söz ediyordu. Ben de içimden birileri eve gelse de derdini biraz da onlara anlatsa diye dualar ediyordum. O sırada telefon çaldı. Gabriel telefonu açıp uzun bir süre Almanca konuştu ve sonra İngilizceye geçip, "Bir doktorun benimle konuşmak istediğini söyledi." "Doktor mu? Benimle mi konuşacakmış?" Şaşırmıştım. Odamdan çıkıp telefona giderken Gabriel hala çevremde ateş dansı yapar gibi hoplayıp zıplıyordu. Aklımın karışmaması için telefonda gözlerimi kapatarak konuştum. Evet, Gabriel doktor demekte haklıymış. Arayan, Türkiye'den tanıdığım, şimdi Almanya'da yaşayan bir doktor arkadaştı. Meryem, hem de psikoterapist. "Nasılsın, iyi misin?" hemen sonra, "Ev sahibem tam sana göre bir hasta," dedim. "Neler yaptığını bir görsen." Böyle bir habere ilgi duyacağını sandığım Meryem hiç şaşırmadı. Üstelik, "Boş şişe ya da kavanoz kapağı mı topluyor demez mi?" Şaşıran ben oldum. Nasıl da bilmişti Gabriel'in bu garip davranışlarını. Meryem bu sorumun yanıtını ben sormadan verdi. "Almanya böyleleriyle dolu," dedi. "Savaş yüzünden. Terapinin de fazla yararı olmuyor. Görüştüğümüz zaman daha uzun anlatırım." "Bayreuth'a ne zaman geleceksin?" "Bayreuth, ünlü besteci Richard Wagner'in adıyla birlikte anımsanan yer. Her yıl orada düzenlenen Richard Wagner Müzik Festivali nedeniyle uluslararası bir ün kazanmış olan şehir. Meryemler bir süredir orada oturuyorlardı ve bir hafta sonu onları görmeye gidebilirdim. Meryem'le hangi hafta sonunun onlara ve bana uygun olacağını belirlemeye çalışırken, bu kısa yolculuğun bana iyi geleceğini, Laçoa'dan beri aklımdan çıkmayan acı olayları unutturacağını düşünerek sevindim. Yanılmışım. Ünlü besteci, ünlü festival. Bayreuth'un adını ilk kez yıllar önce müzik derslerinde duymuştum. Almanya'da bir yer olduğunu bazen şaşırır. Bu adı Lübnan'ın başkenti Beyrut'la karıştırırdım. İkinci Dünya Savaşı sırasında ya da sonrasında yurt dışına yerleşmiş bir Alman olan müzik öğretmenimiz Bayreuth'u çok önemserdi. Her yaz yapılan Bayreuth Festivali'ne bir bilet alabilmek için kış boyu para biriktirirdi. Sonraki ders yılı boyunca bu festivalde gördüğü operaları, dinlediği solistleri uzun uzun anlatırdı. Ünlü Alman besteci Richard Wagner'in adını Bayreuth adıyla birlikte anımsamayı o derslerde öğrendim. Leipzig'de doğup Venedik'te ölen Wagner'in bu iki yerden çok Bayreuth ile anımsanmasının nedeni her yıl burada düzenlenen Wagner Festivali'ydi. Besteciliğinin yanı sıra oyun yazarlığıyla da tanınan Wagner, 1872'de 59 yaşındayken Bayreuth'a yerleşmiş. Burada yapılması düşünülen tiyatro binasının planlarını ise çok daha önceden hazırlamaktaymış. Bina 1876'da tamamlanınca düzenlenen ilk müzik festivali çok görkemli olmuş. Festivalin açılışına Alman İmparatoru ve Bavyera Kralı da gelmişler. Her yıl yapılması gelenekselleşen Bayreuth Müzik Festivali'ni Wagner'in ölümünden sonra oğlu Siegfried ve sonra da torunu Weiland Wagner düzenlemiş. Weiland Wagner, festivalin sanat yönetmeni olmasının yanı sıra dedesinin operaları için yaptığı sade ve çağdaş sahne dekorlarıyla da ünlenmiş. Münih'ten Bayreuth'a trenle rahat bir yolculuk yaptım. Yol boyunca gözüm yeşile, ormana, ağaca doydu. Meryem ve eşi Orhan'la buluştuktan sonra önce ünlü opera binasını görmeye gittik. Festival günleriydi ve binanın önü bilet bulmaya çalışanlarla doluydu. Her yıl olduğu gibi biletlerin tümü aylar önceden satılmış, burada bilet bulmaya çalışan kişiler belki o akşam gelemeyecek biri olur da elindeki bileti geri getirir ya da satar diye bekliyormuş. Nitekim elinde pankart taşıyan birkaç kişi de bilet satmak için ortada dolaşıyordu. Taşıdıkları pankartların üzerinde hangi operaya kaç kişilik bilet satmak istedikleri yazılıydı. Opera binasının çevresi yabancılarla doluydu. Özellikle de Amerikalılar çoktu. Wagner, meraklılarının dünyanın her yerinden bu festivale geldiği hemen anlaşılıyordu. Bir parkı andıran büyük ve düzenli bahçedeki kafede her ülkeden, her ırktan insan vardı. Biz de bir yer bulup oturduk. Almanya, Münih ve Gabriel gibi konuları konuşmaya başladık. Meryem daha önce söylediği gibi ev sahibimizdeki kişilik bozukluklarının Almanlar arasında çok görüldüğünü anlattı. Bu kişilerin savaşın ve savaş sonrası yaşadıkları yokluğun sonucu bu garip davranışlarından kurtulamadıklarını vurguladı. Gabriel'in yaptıklarını dinledikten sonra da aslında böyle birinin evine pansiyoner almasını yasaklamaları gerekir diye ekledi. Savaş günlerinin yol açtığı kişilik bozukluklarından sonra Bayreuth Festival ve Wagner'e gelince Orhan Wagner'in de Yahudilere karşı olduğunu anımsattı. Wagner'in ölümünden 50 yıl sonra Almanya'nın başına geçen Hitler, "Bunun için mi onun müziğine hayrandı?" diye sordum. "Olabilir," diye yanıtladı. Alman ulusal sosyalizmi ortaya çıktığında Wagner çoktan ölmüştü ama gene de Nazilerin kültürel simgesi haline geldi. Besteleri Nazi toplantılarında çalınırdı. Bu yüzden Wagner'in adı ve müziği hep Nazi düşüncesiyle bağlantılı olarak anılır, diye ekledi Meryem. Wagner'in ırkçılığının Yahudi karşıtı olmaya bir altyapı sağladığına inanılır. Şundan ya da bundan, neden olduğu tartışılabilir ama kesin olan şu ki Wagner Hitler'in en sevdiği besteciydi. O yoğun müziği anlayıp seven bir kişinin onca insanlık dışı davranışı onaylamasını bağdaştıramıyorum dedim. Doğrusu bunu hala da anlamış değilim. Biz ne kadar anlamasak ve tartışsak da ön yargılar ve inançlar pek çok kişiyi esir alabiliyor. Onları körü körüne belli bir takım davranışlara yönlendiriyor. Davranışlarını, neyi niçin yaptıklarını sorgulaması gereken aslında bu bağnaz kişilerin kendileri. Oysa her şey olup bittikten sonra onların yaptıklarını bizler sorguluyoruz. Üstün ırk olmak ne saçma bir düşünce. Kendine benzemeyeni onu öldürecek kadar dışlamakla üstünlük kavramını hiç bağdaştıramıyorum. Evet, bir insan kendi ırkının özelliklerini bilmelidir ama bunları bilmek başka ırktan olanları dışlamak için değil, onlarla bir arada kendini bilerek yaşayabilmek için değil midir? İşte buyurun, iç acıcı bir değişiklik olacağını sandığım Bayreuth'taki hafta sonu, Wagner, Hitler, ırkçılık derken gene gelip Dachau'da gördüklerimize bağlanmıştı. Münih'e dönerken yol boyunca aklımda hep bu kavramlar ve toplama kampından görüntüler dolaşıyordu. 6. ayrımın sonu. Sayfa 88.